İkinci ayrım, 7. papirüs, Wilbur Smith, sayfa 14. Ryan alçak duvara, şıp hurmalığa girdi. Az kalsın ikinci düşmanın kollarına düşüyordu. Elini uzatmış olan adam yüzünü tırmalarken genç kadın haykırarak yan döndü. Neredeyse saldırganın elinden kurtulacaktı ama adam onu ince pamuklu bluzundan yakaladı. Ryan bu kez saldırganın elindeki bıçağı gördü. Yıldızların ışığında gümüş gibi parlayan uzun bıçağı. Bu yüzden yeniden çabaladı. Pamuklu kumaşın yırtılmasıyla Ryan da kurtuldu. Ne var ki bıçaktan kaçabilecek kadar hızlı davranamadı. Bıçağın kolunun yukarısını çizdiğini hissetti. Paniğin ve sağlıklı genç vücudunun verdiği güçle düşmanına tekmeyi indirdi. Ayağı adamın belinin aşağısındaki yumuşak yere çarparken dizi ve bileği titredi. Saldırgan haykırarak dizüstü düştü. Ryan hurmalıkla hızla koşmaya başladı. Önce gayesizce belirli bir yön seçmeden koştu. Bütün istediği bacaklarının gücünün yetebildiği kadar bu adamlardan uzaklaşmaktı. Sonra yavaş yavaş kapıldığı paniği kontrol altına aldı. Arkasına baktı, peşinde kimse yoktu. Genç kadın gölün kıyısına vardığında zaman gücünün tükenmemesi için yavaşladı. Ve o zaman ılık kanının kolundan aşağıya akarak parmaklarının ucundan damladığını fark etti. Durup hurmalardan birinin sert gövdesine yaslandı. Parçalanmış bluzundan bir şerit yırtarak telaşla kolunu sardı. Şok ve panik yüzünden öyle titriyordu ki sağlam eliyle bile bu işi zor başardı. Uydurma sargısını sol eli ve dişleriyle bağladı. Kan akışı bu sayede biraz yavaşladı. Ryan ne tarafa doğru koşması gerektiğini bilmiyordu. Sonra en yakındaki sulama kanalının öbür yanındaki kulübenin penceresinde ışık olduğunu gördü. Alia'nın eviydi bu. Ryan hurma ağacına dayanmaktan vazgeçerek doğruldu ve kulübeye doğru gitti. Daha 100 adım atmadan birinin arkasındaki hurmalıktan seslendiğini duydu. Adam Arapça konuşuyordu. ''Yusuf, kadın o tarafa geldi mi?'' Ryan'ın hemen önündeki karanlıkta bir el feneri yandı ve başka biri ''Hayır, ben onu görmedim'' diye cevap verdi. Ryan birkaç saniye daha koşsaydı adamın eline düşecekti. Çömelerek çaresizce etrafına bakındı. Şimdi arkasındaki hurmalıktan fenerli biri daha geliyordu. Adam genç kadının saptığı yolu izlemekteydi. O halde Ryan'ın tekmelediği saldırgandı. Ama genç kadın ışığın hızla yaklaşmasından adamın kendini toparlamış olduğunu anlıyordu. Düşmanı şimdi yine rahatlıkla ve hızla hareket edebilmekteydi. Ryan'ın ilerlemesi de gerilemesi de imkansızdı. Bu nedenle gölün kenarından yürümeye başladı. Yol o taraftaydı. Geç vakit oradan geçen bir taşıtla karşılaşabilirdi. Burası taşlık bir yer olduğundan Ryan dengesini kaybedip düştü. Dizleri yara bere içinde kaldı. Ama yine ayağa fırlayıp yoluna devam etti. İkinci kez sendelediği zaman uzattığı sol eli portakal büyüklüğünde yuvarlak ve düzgün bir taşa geldi. Ryan tekrar yoluna devam ederken taşı da aldı. Bu onu biraz rahatlatacak bir silah sayılabilirdi. Yaralı kolu sızlamaya başlıyordu. Dwight için duyduğu endişe yüzünden hızla koşmaktaydı. Darbelerin yönünü ve gücünü fark ettiğinden kocasının kötü yaralandığını biliyordu. Yardım bulmalıydı. Arkada fenerli adamlar hurmalığı tarıyorlardı. Onlardan fazla uzaklaşması imkansızdı. Adamlar aradaki mesafeyi kapatırken Ryan birbirlerine seslendiklerini duyuyordu. Kadın sonunda yola ulaştı. Rahatladığı için hafifçe inleyerek drenaj hendeğinden uçuk renkli çakıl döşeli yola çıktı. Bacakları öylesine titriyordu ki kadının ağırlığını zorlukla taşıyorlardı. Ryan köye doğru döndü. Daha ilk viraja erişmeden bir çift farın ona doğru geldiğini gördü. Işıklar palmiye ağaçlarının arasında görünüp kayboluyordu. Ryan Arapça "Bana yardım edin" diye haykırdı. "Lütfen bana yardım edin." Araba virajdan çıktı. Genç kadın farlar gözlerini kamaştırmadan önce arabanın küçük koyu renkli bir Fiat olduğunu fark etti. Yolun ortasında dikilerek şoförü durdurmak için ellerini salladı. Farlar onu sanki bir sahnedeymiş gibi aydınlatıyordu. Araba kadının önünde durdu. Ryan şoförün bulunduğu tarafa koşup kapının tokmağını çekiştirdi. "Lütfen bana yardım etmelisiniz." Şoför kapıyı içeriden açtı. Sonra onu öyle bir hızla itti ki Ryan dengesini kaybederek sendeledi. Şoför yola fırlayıp onu yaralı kolunun bileğinden yakaladı. Kadını arabaya sürükleyerek arka kapıyı açtı. Karanlık hurmalığa doğru "Yusuf, Belçit!" diye seslendi. "Onu yakaladım." Roy'un öbür adamların bağırarak cevap verdiklerini duydu. Şimdi el fenerlerinin ışığı hızla onlara doğru dönmüştü. Şoför başını aşağıya doğru itiyor ve onu arabanın arkasına sokmaya çalışıyordu. Ryan aynı anda taşın hala sağlam elinde olduğunu fark etti. Hafifçe dönerek ayaklarını yere sıkıca bastı ve taşı iyice kavrayıp yumruğunu adamın başının yanına indirdi. Taş düşmanının şakağına geldi. Adam hiç ses çıkarmadan çakılların üzerine yığılarak hareketsiz kaldı. Ryan taşı atıp yoldan hızla aşağıya inmeye başladı. Sonra farların aydınlattığı yerde koştuğunu fark etti. Işık yaptığı her hareketin görülmesine neden oluyordu. Hurmalıktaki iki adam tekrar bağırdılar ve gerideki çakıllı yola çıktılar. Ryan omzunun üzerinden baktı. Düşmanları hızla yaklaşıyorlardı. Genç kadın yaşamak için tek şansı olduğunu anladı. Yoldan ayrılıp karanlığa dalmalıydı. Dönerek yolun kenarından indi ve kendini gölde buldu. Sular beline kadar geliyordu. Karanlık ve karmaşa yüzünden yönünü şaşırmıştı. Yolun suyun kenarından geçtiği yere kadar gelmiş olduğunu anlıyordu. Artık tekrar yola tırmanacak zamanı yoktu. Ayrıca ileride sık papirüs ve saz kümeleri vardı. Onların arasına saklanabilirdi. Ryan suda ilerlemeye başlarken gölün dibi dik bir meyil yaptığı için sonunda yüzmek zorunda kaldı. Beceriksizce kurbağalama yüzmeye çabalıyor, eteği ve yaralı kolu bunu zorlaştırıyordu. Ancak yavaşça ağır ağır hareket ettiği için suyun yüzeyinde dalgalanma olmuyordu. Adamlar yolun onun suya indiği noktasına eriştikleri sırada Ryan da sık bir saz kümesine varmıştı. Kadın usulca onların arasına girerek kendini suya bıraktı. Su burnuna kadar gelmeden önce ayakları gölün dibindeki yumuşak çamura değdi. Orada sessizce durdu. Sadece başı suyun dışındaydı. Yola değil diğer tarafa doğru bakıyordu. Siyah saçlarının fenerlerin etrafı araştıran ışıklarını yansıtmayacağını biliyordu. Su kulaklarına kadar geliyorsa da yoldaki iki adamın heyecanlı seslerini duyabiliyordu. Fenerleri aşağıya suya doğru çevirmişlerdi. Sazlığı araştırıp onu bulmaya çalışıyorlardı. Bir an bir fenerin ışığı kadının kafasını buldu. Ryan dalmak için derin bir soluk aldı. Ama sonra ışık kaydı ve kadın da kendisini henüz görmemiş olduklarını anladı. Işığın üzerine gelmesine rağmen onu görmemiş olmaları Ryan'ı cesaretlendirmişti. Tek kulağı suyun yüzeyine çıkıncaya kadar başını kaldırdı. Şimdi adamların sözlerini seçebiliyordu. Arapça konuşuyorlardı. Ryan, Bachit adlı adamın sesini tanıdı. Anlaşılan grubun lideri oydu. Çünkü o emirler verip duruyordu.
''Suya in Yusuf, o kaltağı buraya getir.''
Ryan, Yusuf'un dik yamaçtan kayarak indiğini duydu, sonra da suyun şıpırtısını.
''Bachit, daha ileriye git.'' diye emretti. ''Şu sazların bulunduğu yere. Işığı o tarafa doğru tutuyorum.''
''Orası çok derin. Yüzemediğimi biliyorsun. Sular başımı aşacak.''
''İşte tam önünde, o sazların arasında. Kadının kafasını görebiliyorum.''
Bachit, Yusuf'a cesaret vermeye çalışıyordu. Ryan kendisini gördüklerini sanıp korktu ve mümkün olduğu kadar suyun dibine çökmeye çalıştı. Yusuf suları şakırdatarak kadının saklandığı yere doğru geldi. Sonra müthiş bir gürültü koptu. Bu Yusuf'u bile şaşırttı. Adam olanca sesiyle ''Cinler!'' diye bağırıyordu. ''Tanrı beni korusun!'' Aynı anda oraya tünemiş olan ördekler suyun yüzeyinden fırlayıp kanat sesleri arasında karanlık gökyüzüne doğru yükseldiler. Yusuf dönerek kıyıya doğru gitti. Bachit'in tehditleri de Ryan'ı aramayı sürdürmesi için yeterli olmadı. Yola tırmanırken ''Kadın papirüs kadar önemli değil ki'' diye itiraz etti. ''Papirüs yoksa para da yok. Onu daha sonra nerede bulabileceğimizi biliyoruz.'' Ryan başını hafifçe çevirdi. El fenerlerinin ışıklarının farları hala yanan Fiat'a doğru kaydıklarını gördü. Arabanın kapılarının çarpılarak kapatıldığını duydu. Sonra motor çalıştı ve taşıt villaya doğru hareket etti. Ryan saklandığı yerden çıkamayacak kadar sarsılmıştı, dehşet içindeydi. Düşmanların içlerinden birini onun ortaya çıkmasını beklemesi için yolda bırakmış olmalarından korkuyordu. Ayaklarının ucunda yükselirken sular dudaklarını yaladı. Soğuktan çok geçirdiği şok yüzünden titriyordu. Hareket bile etmeyecek, şafağın sökmesini bekleyecekti. O zaman güvende olurdu. Ancak çok daha sonra yangının gökyüzünü aydınlattığını ve alevlerin hurma ağaçlarının arasında titreştiklerini gördüğünde kendi güvendiğini unuttu. Zorlukla gölün kıyısına gitti, tekrar yola tırmandı. Suyun kenarında çamurların arasında diz çöktü. Bütün vücudu titriyor, sarsılıyor, zorlukla soluk alıyordu. Kan kaybı şok ve korkunun etkisiyle iyice bitkinleşmişti. Roy'un ıslak saçlarının ve gözlerine dolan göl sularının arasından alevlere baktı. "Villa," diye fısıldadı. "Duray, tanrım, lütfen, yalvarırım. Hayır, hayır." Kendini zorlayarak ayağa kalktı ve sendeleyerek yanan evine doğru gitti. Araba villanın bahçe yoluna girmeden önce Bachit hem farları söndürdü hem de motoru stop ettirdi. Araba meyilli yoldan inerek terasın aşağısında durdu. Üç adam da fiyattan inerek taş basamaklardan terasa çıktılar. Droid hala Bachit'in onu bıraktığı yerde havuzun yanında yatıyordu. Adamlar ona bakmadılar bile. Droid'in yanından geçerek karanlık çalışma odasına girdiler. Bachit elindeki ucuz naylon çantayı masaya koydu. "Fazla zaman kaybettik, artık hızlı hareket etmeliyiz." Fiat'ın şoförü "bütün suç Yusuf'ta" diye itiraz etti. "O kadının kaçmasına izin verdi." Yusuf da ona çattı. "Yolda eline fırsat geçti ama sen de benden daha başarılı olamadın." Bachit ikisine birden "yeter" dedi. "Para almak istiyorsanız bundan sonra hata yapmamalısınız." Bachit el feneriyle hala masada duran parşömeni aydınlattı. "İşte aradığımız o." Bundan emindi. Çünkü bir hata yapmaması için ona rulonun fotoğrafını göstermişlerdi. "Her şeyi istiyorlar. Haritaları, fotoğrafları, çalışırken yararlandıkları kitapları, belgeleri, her şeyi. Burada hiçbir şey bırakmayın." İki adam eşyaları çabucak çantaya tıktılar. Bachit çantanın fermuarını kapattı. "Şimdi sıra doktorida. Onu buraya getirin." Diğer iki adam terasa çıkarak Droid'in üzerine eğildi. Sonra onu ayak bileklerinden kavrayıp sürükleyerek çalışma odasına soktular. Droid'in başının arkası hafifçe kapının taş eşiğine çarptı. Taşların üzerinde kanıyla çizilen uzun çizgi fenerlerin ışığında parlıyordu. Bachit emretti, "lambayı getir." Yusuf terasa döndü ve sönmüş lambayı Droid'in düşürdüğü yerden aldı. Bachit lambayı kulağına götürüp salladı. Sonra da "memnun memnun, dolu" diyerek haznenin kapağını açtı. İki yardımcısına döndü. "Çantayı arabaya götürün." Adamlar telaşla dışarı çıkarlarken Bachit de lambadaki gaz yağını Droid'in gömleğiyle pantolonuna serpiştirdi. Sonra raflara doğru giderek yakıtı oradaki kitap ve dosyaların üzerine döktü. Lambayı yere atarak diş daşasının altından bir kutu kibrit çıkardı. Bir kibrit çakıp alevi kitaplıktan akan gaz yağına doğru tuttu. Yakıt hemen tutuştu. Alevler yukarıya doğru yükselirken kıvrılıp bükülüyor, dosyaların kenarlarını karartıyorlardı. Bachit dönüp Droid'in yattığı yere gitti. Bir kibrit daha çakarak adamın kan ve gaz yağına bulanmış gömleğinin üzerine attı. Droid'in göğsünde mavi alevler dans etmeye başladı. Alevler pamuklu kumaşı ve altındaki eti yakarken renkleri değişip turuncuya döndü. Yağlı bir duman alevlerin titreşen uçlarından dönerek yükseldi. Bachit koşarak kapıya gitti. Terası aşıp basamaklardan indi. Fiat'ın arka kanepesine otururken şoför de motoru çalıştırdı. Bahçe yolundan indiler. Can acısı Droid'in kendine gelmesine neden oldu. Çektiği acının onu sürüklendiği yaşamın hemen sınırından geri getirmesi bunun çok şiddetli olduğunu gösteriyordu. Droid inledi. Ayılırken ilk fark ettiği şey kendi yanan etinin kokusu oldu. Sonra da müthiş bir acı duydu. Bütün vücudu bu acının şiddetiyle sarsılıyordu. Gözlerini açarak vücuduna baktı. Giysisi kararmıştı, dumanları tütüyordu. Bütün yaşamı boyunca canı hiç böylesine yanmamıştı. Belli belirsiz etrafında odanın alev alev yandığını fark etti. Sıcak ve dumanlar dalga dalga etrafını sarıyordu. Bu yüzden kapıyı zorlukla görebildi. Acısı öyle korkunçtu ki adam bunun hemen sona ermesini istiyordu. Hemen ölmeli ve bu acıyı daha fazla çekmemeliydi.
Sonra Royan'ı hatırladı. Kavrulmuş kararmış dudaklarıyla karısının adını söylemeye çalıştı ama sesi çıkmadı. Ona sadece Royan'ı hatırlamak cesaret verdi. Yüzü koyun döndü, sıcak o ana kadar korunan sırtını yaladı. Drayt yüksek sesle inledi, tekrar döndü. Böylece kapıya biraz daha yaklaşmış oldu. Her hareketi için müthiş bir çaba sarf etmesi gerekiyor ve korkunç bir can acısıyla sarsılıyordu. Sonunda tekrar sırt üstü döndüğü zaman serin ve taze havanın kapıdan adeta emilerek içeri girdiğini ve alevleri canlandırdığını fark etti. Ciğerlerine doldurduğu tatlı çöl havası onu kendine getirirken eşiği aşarak terasın serin taşlarına çıkabilmesi için de yeteri kadar güç verdi. Giysileri ve vücudu hala yanıyordu. Kendini soğuk sulara atma umudu son bir çaba göstermesini sağladı. Drayt taşların üzerinde bel kemiği kırılmış bir yılan gibi kıvrıla büküle süründü. Hala kavrulmakta olan etlerinden yükselen dumanlar onu boğacak gibiydi. Bitkinlikle öksürdü. Buna rağmen azimle ilerlemeyi sürdürdü. Havuzun taş kenarının üzerinden yuvarlanırken yanmış derileri parça parça oraya yapıştı. Adam sonra kendini havuza attı. Buharlar hışırtıyla yükselirken uçuk renkli bir bulut etrafını görmesini engelledi. Drayt de bu yüzden bir an kör olduğunu sandı. Soğuk su derileri soyulmuş yanmış etlerine değerken canı öyle yandı ki neredeyse tekrar kendinden geçiyordu. Kara bulutların arasından yeniden gerçek dünyaya döndüğünde sular damlayan kafasını kaldırdı ve birinin bahçeden sendeleyerek terasın ucundaki basamaklardan çıktığını gördü. Drake bir an onun ıstırabının yarattığı bir hayalet olduğunu sandı. Ama yanan villanın alevleri gelen kişiyi aydınlattığında karısını tanıdı. Royan'ın ıslak, karışık saçları yüzüne düşmüştü. Giysisi yırtılmış, gölün sularından ıslanmış, çamur ve yosundan lekelenmişti. Sağ koluna çamurlu bir bez sarılıydı. Sargıya sızan kanı pis su yüzünden pembeleşmişti. Royan kocasını görmedi. Terasın ortasında durup dehşetle yanan odaya baktı. Drayt orada mıydı? Biraz ilerledi ama sıcaklık bir duvar gibiydi. Genç kadının duraklamasına neden oldu. Aynı anda çöken dam yüzünden oluşan sütun gibi alevler ve kıvılcımlar homurdanarak karanlık gökyüzüne doğru iyice yükseldiler. Royan koluyla yüzünü korumaya çalışarak geriledi. Drayt ona seslenmeye çalıştı. Ne var ki dumandan kavrulmuş boğazından hiç ses çıkmıyordu. Royan dönüp basamaklardan inmeye başladı. Adam onun yardım getirmeye gittiğini anladı. Kendini iyice zorladı ve kararmış, su toplamış dudaklarının arasından karganınkine benzeyen boğuk bir ses çıktı. Royan hızla dönerek ona baktı, sonra da bir çığlık attı. Drayt'in başı artık bir insan kafasına benzemiyordu. Saçları yanıp kül olmuştu. Deri parçaları yanaklarından ve çenesinden sarkıyordu. Bu kararmış maskenin aralıklarından yer yer etleri gözüküyordu. Royan kocası sanki iğrenç bir canavarmış gibi geriledi. Drayt boğuk boğuk, "Royan," dedi. Sesi ancak zorlukla tanınabilecek gibiydi. Adam yalvarırcasına elini karısına doğru uzattı. Royan havuza doğru koşup kocasının elini tuttu. "Tanrı adına," diye kıçkırdı. "Sana ne yaptılar?" Sonra kocasını havuzdan çıkarmaya çalışırken adamın elinin derisi avucunda kaldı. Bir tek parça halinde. Korkunç bir ameliyat eldiveni gibi. Geride çıplak çiğ etten oluşan bir pençe vardı şimdi. Royan havuzun kenarına diz çöktü. Kocasını kucaklamak için suya doğru eğildi. Drayt'e korkunç bir zarar vermeden onu sudan çıkaracak gücü olmadığını biliyordu. Ona sadece sarılıp teselliye çalışabilirdi. Kocasının ölmek üzere olduğunu anlıyordu. Hiç kimse böyle korkunç yaralara dayanamazdı. Drayt'e Arapça, "Neredeyse bize yardım etmek için gelirler," diye fısıldadı. "Birileri alevleri görmüş olmalı. Cesur ol kocam, neredeyse yardım gelecek." Drayt kadının kollarında acı içinde kıvranıyor, vücudu sarsılıyordu. Öldürücü yaraları dayanılacak gibi değildi. Konuşmaya çalışırken titriyordu. "Papyrus!" sesi zorlukla duyuluyordu. Royan evlerini saran korkunç alevlere baktı ve başını salladı. "O yok artık, ya çalındı ya da yandı." Adam, "Vazgeçme," diye mırıldandı. "Bütün çalışmalarımız..." Kadın, "Yok artık," diye tekrarladı. "Belgeler olmayınca kimse bize inanmaz."
Hayır, Troy'nin sesi hafif ama kesindi. Benim için, bu benim son. Kadın bunu söyleme diye yalvardı, iyileşeceksin. Adam söz verdi, ısrar etti, bana söz ver.
Bizi destekleyecek kimse yok, yalnızım. Bu işi yalnız başıma başaramam.
Dwight Harper dedi.
Ryan kocasına doğru eğildi. Şimdi kocasının yanarak mahvolmuş dudakları kulağına değiyordu.
Adam Harper diye tekrarladı. Güçlü, çetin, zeki bir adam.
Kadın o zaman kocasının ne demek istediğini anladı. Harper, bu Dwight'in yaptığı lisedeki dördüncü ve son kişiydi. Adamın adı sonuncu sıradaydı ama Ryan aslında kocasının seçiminin bunun tam tersi olduğunu biliyordu. Nicholas Quentin Harper, ilk seçeceği insandı onun. O adamdan sık sık dostluk ve saygıyla, hatta bazen hayranlığa benzer bir tavırla söz ederdi.
Peki ona ne söyleyeceğim? Harper beni tanımıyor ki. Onu nasıl ikna edeceğim? Yedinci papirüs ortada yok.
Dwight ona güven diye fısıldadı. Harper iyi bir insan. Ona güven. Bana söz ver.
Bu son sözleri çok etkileyiciydi. Müthiş bir yalvarışı içeriyordu. Ryan sonra Kaire'nin dışında Gize'deki dairelerinde bıraktıkları not defterini hatırladı. Bilgisayarını da Taytay ile ilgili bilgiyi yüklemişti. Her şeyi kaybetmiş sayılmazlardı.
Evet diyerek başını salladı. Söz veriyorum kocam, sana söz veriyorum.
Dwight'in mahvolmuş suratında insanca bir ifade beliremezdi. Ama adam
çiçeğim diye fısıldarken sesinde hafif bir memnuniyet vardı.
Sonra başı öne düştü ve Dwight karısının kollarında öldü. Köyden gelenler Ryan'ı havuzun yanında buldular. Hala diz çökmüş öylece duruyordu. Kocasını kucaklamış ona bir şeyler fısıldıyordu. O sırada alevler de azalmaya başlamıştı. Şafağa özgü hafif ışık bile sönükleşen alevlerden daha parlaktı.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 22.